Ayrım 12, sayfa 202. 59. Hamdi Gezmiş. O yaz ailece abimi görmeye gittik. Bu kez okulu tatilde olan annem de bizimle gelebilmişti. Kartal'dan arabalı vapurla Yalova'ya geçtik. Oradan Bursa dolmuşlarına bindik. Cezaevinde indik. Cezaevinin bahçesinde oturduk. Cezaevi müdürü ya da savcısının kardeşi abimin hukuk fakültesinden arkadaşıydı. O da ara sıra katılıyordu görüşmemize. Bazen de müdürün odasında görüşme yapıyorduk. Şartlar çok daha rahattı. Abimin keyfi, neşesi her zamanki gibi yerindeydi. Can dostu Cihan yanındaydı. Ayrıca orası Nazım Hikmet'in yattığı cezaeviydi. Bize onun ünlü pozunu verdiği pencereyi gösterdi. Kendisi de orada bir fotoğraf çektirmişti. Bazı kitaplarda abimin cezaevinden kaçma planları yaptığı yazılıdır. Benim bu konuda bir bilgim yok. Babam sonradan, "Param olsaydı ne yapar eder abini kurtarmak için yurt dışına kaçırırdım," demiştir gerçi. Ama bunu aklından geçirdiyse bile Deniz abimin böyle bir şeye teşebbüs etmeyeceğini bilirdi. Abim ne kadar zor durumda olursa olsun kesinlikle vatanını terk etmeyecek yapıda biriydi. O dönemdeki arkadaşları da yurt dışına gitmeyi tercih etmemişlerdir. Fakat o dönem bunu telkin edenler olmuştur. Bir gün evimize iki sivil gelmişti. Belki emniyettendi, belki MİT görevlileriydi. Babama kapıda kimliklerini ve silahlarını gösterdiler. "Yanlış anlamayın, konuşmaya geldik. İsterseniz bunları bırakalım," dediler. Babam yine takibe geldiklerini sanıp "Deniz hapiste, biliyorsunuz," dedi. "Yok, biz başka bir konuyu konuşmak istiyoruz," dediler. Bunun üzerine içeri buyur ettik, girdiler. Annem, babam ve ben vardık. Oturduktan sonra "Başbakanımız bu eylemlerden çok rahatsız. Acaba bir çözüm bulabilir miyiz? Bunu görüşmeye geldik," dediler. Başbakan Demirel'di o dönem. Merakla dinliyorduk. Babam, "Biz de üzülüyoruz. Ben de evladımın ziyan olmasını istemem," dedi. Bunun üzerine sivillerden biri, "Acaba yurt dışına gitse, Avrupa'ya, mesela İsviçre'ye gitse, oradaki masraflarını devlet karşılasa," diye ağız yokladı. Babam anladı teklifi. "Tabii yurt dışında tahsil görmesini çok isterim. Burada canından olmasındansa dışarıda okumasını en başta ben arzularım. Ama kabul eder mi, etmez mi bilemem. Zor görünüyor," dedi. Yine de bu teklifi abime ileteceğine söz verdi. Adamlar sevinir gibi oldu. Başbakanımız önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Bir olumlu cevap alırsak hemen kendisine iletiriz. Gereken işlemlere başlanır," dediler. Teşekkür edip gittiler. Babam bu teklifi abime iletti. Güldü abim. "Dalga mı geçiyorsun baba?" dedi. Geçti. Üzerinde bile durmadı. O görevlileri gerçekten Demirel mi göndermişti, yoksa sonradan Demirel'e söylenmek üzere kendi inisiyatifleriyle mi hareket etmişlerdi, bilemiyorum. Ama Demirel'in o dönemki eylemlerden rahatsız olduğu bir gerçektir. 60. Mektup. Bursa. Baba. Mektubunu aldım. Sevindim. Benim için burada endişelenecek bir durum yok. Her ne kadar kavga olduysa da bizim onlarla bir ilişkimiz yok. Kavga hükümlü de oldu. Ben ise müşahadede yatıyorum. Burada rahatım yerinde, canım da sıkılmıyor. Bol bol kitap okuyorum. Tahliyeyi falan da düşündüğüm yok. Nasıl olsa bir gün tahliye olacağım. Benim için önemli olan sizin durumunuz. Siz iyiyseniz ben de iyiyim demektir. Sen de çok iyi bilirsin ki fedakarlık olmasa devrim de olmaz. Şairin dediği gibi, sen yanmasan, ben yanmasam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Anneme, Bora'ya, Hamdi'ye selamlar. Ya vatan ya ölüm. Deniz Gezmiş. Bursa'dan, baba. O gün sen gittikten sonra baklavayı aldık ve Cihan'la kendimize bir güzel ziyafet çektik. Durumumuz iyidir ve rahatımız yerindedir. Bu konuda hiç endişen olmasın. Burada bol bol kitap okuyorum. Başka bir isteğim de yok zaten. Yalnız Hamdi'ye söyle, haftalık Amerikan dergisi Newsweek'i her hafta posta ile göndersin bana. Anneme, Bora'ya, Hamdi'ye selamlar. Bursa'dan baba. Sana uzun süredir mektup yazamadım. Ben bildiğin gibi burada iyiyim. Beni merak etmeyin. Hatta sık sık gelmenize de gerek yok. Burada bol bol kitap okuyorum. Şimdi bir de İngilizce makale tercüme ediyorum. Şimdilik biraz yavaş gidiyor ama ileride hızlandıracağım. Bora ne yapıyor? İyidir herhalde. Öyle tahmin ediyorum ki Hamdi derslerini çalışıyordur. Annem de tatilde olduğuna göre rahatınız iyidir. Mektubu iadeli taahhütlü yolluyorum ki elinize geçsin. Geçen sefer Samalcılardan bir tane yollamıştım, almamıştınız. Mektupla birlikte bir de resim yolluyorum. Burada çektirdim onu. Mektuba son verirken annemin ve senin ellerinden öperim. Bora'ya ve Hamdi'ye selamlar. Deniz Gezmiş. 61. Hamdi Gezmiş. 18 Eylül 1970 Cuma günkü duruşmada Deniz abimin tahliyesine karar verildi. O gün Cihan Alptekin'le birlikte Bursa cezaevinden çıktı. Ama çıkar çıkmaz Bursa emniyetince gözaltına alındı. Çünkü Erzurum askerlik şubesinin celbi vardı, okuldan ihraç edildiği için tecili bitmişti. Onu askere alacaklardı. Biz bunu Cihan'dan öğrendik. Tahliye olduklarının ertesi günü Cihan eve geldi, sarıldık. Babam, Deniz nerede diye sordu. Cihan da, Cemil amca, Deniz askerlik sorunu nedeniyle gelemiyor, Ankara'ya geçmek zorunda kaldı dedi. Meğer askerlik şubesi Sivas piyade alayına sevk yazısını verince ortadan kaybolmuş abim. Cihan da eşyalarını getirmiş. Yeni giysiler aldı gitti. Tahliye edilmişti. Ama bu sefer de asker kaçağı durumundaydı. 62. Can Dündar. Deniz bu son girişinde 300 gün kalmıştı cezaevinde. Çıktığında işlerin çok değiştiğini fark etti. Dışarıda gördüğü Türkiye, içeri girerkenki halinden bir hayli farklıydı. Köprülerin altından çok sular akmış gibiydi. 1969 boyunca üniversite gençliğine yönelik silahlı saldırılar, genç yaşta yitirilen canlar, 15-16 Haziran'ın peşinden gelen sıkı yönetim ve baskılar, ülke çapında genel bir suskunluğa yol açmıştı. Üniversite kuşatılmış, gençlik hareketi tıkanmış, yasal yollarla hak arama kapıları kapatılmıştı. Kendisinden sonra Filistin'e giden arkadaşlarının çoğu yakalanmış, Diyarbakır cezaevinde hapsedilmişti. Legal mücadelede ısrar eden tip, gençler içindeki etkisini kaybetmişti. Ekim'deki Dev Genç Kongresi de ona heyecan vermemişti. Sözün bittiğini düşünüyordu. Bir dönüm noktasındaydı. Bu sessizliği ancak güçlü eylemlerle dağıtabileceklerini düşünüyordu. Bunun için de Che Guevara'nın Latin Amerika'da yaptığı gibi bir öncü harekete ve gerilla savaşına ihtiyaç vardı. Daha Bursa'dayken yazdığı mektuplarda arkadaşlarına dağlardan söz ediyor. Ben dağcıyım, dağları severim diyerek mesaj veriyordu. Artık hep Filistin'den getirdiği haki renkli, dört cepli parkayla ve askeri botlarla geziyor, çareyi dağlarda görüyordu. Bir kez başlarsa arkası gelir diyordu. Bir kıvılcım çakılsın istiyordu. Silahla olmaz, koca orduyla baş edemeyiz. Bizi yok ederler diyenlere, yasal mücadeleden kopmamasını telkin edenlere, ordudan haber bekleyenlere omuz silkiyor, bir an önce harekete geçmeye can atıyordu. Yoğun tartışmaların yapıldığı ev toplantılarında, üniversite kantinlerinde, TMGT'de her kafadan bir ses çıkmaya başlamıştı. Kendi kurduğu döp dağılmış, o heyecan verici birliktelikten eser kalmamıştı. İstanbul ona çaresizliğin başkenti gibi geliyordu artık. Son tartışmasını yol arkadaşı, yoldaşı Mustafa Gürkan'la yaptı. O da aranıyordu. Baskın geldi gelecek diye bekleniyordu. Bomonti bira fabrikasının orada buluştular. Bir süre hiç konuşmadan yürüdüler. Sonra Deniz aniden, Gürkan, ben Che Guevara'nın yoluna inanıyorum dedi. Mustafa Gürkan, ben inanmıyorum diye cevap verdi. Deniz kısa kesti. O halde yollarımız ayrıldı seninle. Ayrıldılar. Deniz İstanbul'u terk etti. Bu sadece fiziki bir göç değil, aynı zamanda bir ideolojik kopuştu. Aklında Filistin'e gitmek vardı. Filistin fedai kartını yanına almıştı. Bir süre ODTÜ yurtlarında beklemek, sonra harekete geçmek niyetindeydi. İstanbul'u bir daha göremeyecekti. Ankara'da ise hayatının son ve en maceralı dönemi başlıyordu. 63. Cemil Gezmiş. Bursa'dan tahliye edildikten sonra Ankara'ya gittiğini öğrendik. Haber gönderdik ama haftalarca irtibat kuramadık. Ekim ayında ben Ankara'ya Müfettişler Sendikası'nın genel kuruluna gittim. Türk İş Salonu'nda kongre yapıyorduk. Ben divan başkanıydım. Arkadaşlardan birisi yanıma geldi, dedi ki, "Şurada bir genç var, sizi görmek istiyor." Bunun üzerine bir ara divan başkanlığını ikinci başkana bıraktım, dışarı çıktım. Beni bekleyen delikanlının adı Semih'miş. "Amca, ben Deniz'in arkadaşıyım. Deniz buraya gelemiyor. Seni onun yanına götüreceğim," dedi. "Peki oğlum," dedim. Arkadaşıma kongreyi ertesi gün sabaha ertelemesini tembih ettim. Semih'le beraber bir taksiye bindim. Doğruca ODTÜ'ye gittik. Yurtlar tarafına yöneldik. Yan yana binalar vardı. 201-202 numaralı odalar yan yanaydı. Orada durduk. Kapıda çocuklar beni bir hayli sorgudan geçirdi. Babası mıyım, değil miyim? Ne istiyorum diye. Sonra içeri odaya aldılar. Deniz'e haber verdiler. Ranzaların üzerinde yüzük oyun yatmış vaziyette sakallı çocuklar vardı. Azeri Metin'miş bir tanesi. Kars'tan gelmiş. Biraz sonra Deniz geldi. "Oğlum, ne oluyor? Nedir bu bir sürü insan?" dedim. "Şunları çıkar da doğru düz konuşalım." Onlara işaret etti, gönderdi. Oturduk ikimiz. Biraz aileden konuştuk. Ne zamandır gördüğüm yoktu ama artık sormadım neredeydin diye. Aşağı yukarı tahmin ediyordum nerelerde olduğunu. Bir eylem hazırlığında yahut şurada burada. Onun için hiç sormadım. Yalnız bir ara "Baba," dedi. "Öyle nişan alıyorum ki şimdi istersen uçan kuşu vurayım buradan," dedi. O zaman şüphelendim. Bu gitti bir yere. Talim gibi bir şey yaptı ki böyle konuşuyor diye düşündüm. O yaşama girmişti artık iyice. "Ne olacak bu senin halin oğlum? Söyle de biz de bilelim. Hepimiz huzursuzuz. Bu nerede noktalanacak?" diye sordum. "Baba, merak etme, ben geleceğim," dedi. Danıştay okuldan ilişik kesme kararını bozdu. Şimdi onu avukatlara verdim. Bu karardan sonra artık yeniden okula döneceğim," dedi. "E hadi gidelim, seni eve götüreyim. Annen de görsün," dedim. "Baba, ısrar etme, şimdi gelemem," dedi. "Askerlik için beni arıyorlar. İlla askere sevk edecekler. Ben seninle gelsem beni götürürler. Yakında arkadaşlardan birisi İstanbul'a gelecek. Onu kimse tanımaz. Ben onun özel arabasıyla gelirim," dedi. Bıraktık orada. Döndük geldik, bekledik. Deniz gelir, Deniz gelir diye. Bir daha da gelmedi. 64. Can Dündar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir nolu öğrenci yurdu. 201 numara. Bu adres 1970 gözünde Deniz Gezmiş için devrim karargahı vazifesi gördü. O sonbahar bu odada en yakınlarıyla birbiri peşi sıra görüşmeler yaptı. Silahlanıp dağa çıkmaya, gerilla savaşını başlatmaya kararlıydı. Aklına güvendiklerini kampüse çağırıp nabzını yokladı. Mihri Beyli bu fikre tamamen karşıydı. "Sizi dağınızla birlikte yok ederler," dedi. Bozkurt Nuhoğlu gerilla savaşının çıkmaz yol olduğu fikrindeydi. Vanlı arkadaşı Zeki Tekeş, doğuda siyasi çalışma yapılmadan başlayacak bir hareketi aşiretlerin hemen ihbar edeceğini söyledi. Görüştüklerinin çoğu onu vazgeçirmeye çalıştı. Ancak her vazgeçirme çabası Deniz'i daha da kamçılıyor, kararlılığını artırıyordu. Bütün dostlarıyla orada kucaklaşıp vedalaştı. O arada önce Yusuf Arslan geldi Diyarbakır'dan, sonra da Hüseyin İnan. Deniz kendi çizgisindekilerle buluşmuştu işte. Ast üst, lider er, teorisyen eylemci ayrımı yoktu aralarında. Aynı yola baş koymuş bir grup yoldaştılar. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun temellerini birlikte attılar. Ve herkesin tehlikeli dediği zorlu bir yola çıktılar. 65. Hamdi Gezmiş. Bugünden bakınca bir avuç gencin bu şekilde yola çıkması macera gibi gözüküyor. Ama Türkiye'nin geldiği şartlar dönemin kıyıma uğrayan gençliğini bu noktalara yöneltmiş oldu. Daha normal koşullar olsaydı belki de silahlı mücadele yöntemleri benimsenmezdi. Deniz abimin de ilk eylemlere başladığında böyle bir amacı yoktu. Demokratik yollarla protestosunu yapmak istiyordu. Ama sürekli önüne duvarlar konuldu. Bu gençler çok zeki insanlardı. Daha eylemlere başlarken sonlarının ne olacağını biliyorlardı. Abim o günlerde bir sohbette, "Darbeden sonra herkesin bir koğuşu olacak ama bizim olmayacak. Çünkü biz ölmüş olacağız." demişti. Gerçekten bilerek ölüme gittiler. Bir kıvılcım yakmak, ileriye dönük bir ışık olmak için. 66. Can Dündar. 1970 Aralık ayı, yeni pusular, tuzaklar, saldırılar, yaralılar, kayıplar getirdi. Eğitilen komandolar can almaya başlamıştı. Fen fakültesinde silahlı saldırı sonucu bir hafta içinde iki öğrenci yaşamını yitirdi. Arkadaşları mülkiyede katafalk kurup ölülerinin başında nöbet tuttular. Yollara dökülüp sloganlar attılar, intikam yeminleri ettiler. Deniz ve arkadaşları için artık bunların anlamı kalmamıştı. Söz bitmişti. Şimdi karşı eylem zamanıydı. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu öldürülen gençlerin karşılığını ses getirici bir eylemle verme kararı aldı. Bu örgütün kuruluşunun da ilanı olacaktı. Deniz ve arkadaşları bütün bu saldırıların ardında Amerikan emperyalizminin olduğuna inanıyorlardı. O halde hesap da onlara kesilmeliydi. Daha sonra savunmalarında söyleyecekleri gibi kendilerine Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'daki karakol teşkilatını örnek almışlardı. Onlar nasıl emperyalist İngiliz polisine kurşun sıktıysa THKO da Amerikalılara sıkacaktı. 30 Aralık tarihli gazeteler Ankara'daki Amerikan elçiliği önünde nöbet tutan toplum polisine ateş edildiğini duyurdu manşetten. Kırmızı renkli bir taksideki 5 kişinin yalim ateşi sonucu 2 polis 6'şer yara almıştı. Yaraların öldürücü olmadığı, ağırlıkla kol ve bacaklarına ateş edildiği haberde belirtiliyordu. Arabanın içindekiler Deniz, Yusuf, Hüseyin, Sinan ve Alparslan'dı. Arkadaşlarının intikamını Amerikan elçiliğinden ve onların çıkarlarının bekçilerinden sormuşlardı. Amaçları öldürmek değil, korkutmak, uyarmak, yıldırmaktı. Şimdi şehri bir an önce terk etmeleri, dağ için erzak ve mühimmat tedarik etmeleri gerekiyordu. Bunun için de para gerekliydi. Bir bankayı soymaya, daha doğrusu el koymaya karar verdiler. Bunun için de yabancı sermaye ile işbirliği yapan İş Bankası'nı seçtiler. Örneği yine Kurtuluş Savaşı'nda vardı. Çerkes Ethem de işbirlikçi İzmir valisinin oğlunu kaçırıp fidye almamış mıydı? Demirci Mehmet Efe, Bozdoğan Ziraat Bankası'ndaki paraya el koymamış mıydı? Bu paralarla millici güçlerin mali ve askeri ihtiyaçları karşılanmamış mıydı? Şahsı ve kardeşleri için 30 milyon lira çalanlar hala ortalıkta gezmiyorlar mıydı? Kaldı ki onlar bu paraya kendileri için el koymayacaklar, halk için kullanacaklardı. Bu inançla planladılar İş Bankası baskınını. Aynı beşli. Deniz, Yusuf, Hüseyin, Sinan ve Alparslan. İş Bankası'nın 4. caddedeki emek şubesini bastılar ve kasadaki 124 bin liraya el koydular. Tarih bizi temize çıkaracaktır diye düşünüyorlardı. Ancak olay gazetelere bir adi soygunculuk vakası olarak yansıdı. Habere göre üzerinde yeşil hırka taşıyan uzun bıyıklı, uzun boylu gangster bankadakilere "kımıldamayın" dedikten sonra vezneye yaklaşmış ve kasadaki bütün paraları kendilerine vermesini istemişti. Paraları çantalara doldurduktan sonra da 30 saniye içinde bankadan çıkmışlar, arabayla oradan uzaklaşmışlardı. Polis kısa bir aramadan sonra arabayı ODTÜ arazisi yakınlarında bulmuş, ayak izlerinin de ODTÜ kampüsüne uzandığını saptamıştı. 2000 polis ve jandarma ODTÜ'yü kuşattı, geniş çaplı bir arama yaptı. Soyguncular yüzlerini kapatmamışlar, adeta tanınmak istemişlerdi. Ankara Emniyet Müdürü, dev genç mensubu 4 kişiden şüpheleniyoruz açıklamasını yaptı. Üstelik şüphelilerin Amerikan elçiliği baskınıyla da ilgili olduğundan kuşkulanıyorlardı. Aranan isim ertesi gün gazetelerin birinci sayfasındaydı. Tanıklar Deniz'i ve parkasını hemen teşhis etmişlerdi. Zaten o da yüzünü, kimliğini saklamamıştı. Artık kamuoyunu uyarmanın, mücadelenin başladığını duyurmanın, bayrağı dalgalandırmanın zamanıydı. Polis ODTÜ'de onları ararken onlar Bahçelievler'de bir arkadaşlarının evine sığınmışlardı. Şimdi Ankara'da macera filmlerinde rastlanacak türden bir sürek avı başlıyordu. Polise vur emri verilmişti.